Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Elemistal'ın Bad Law adlı kitabı, Amerikan hukukunu eleştirel bir siyaset ve toplum analiziyle inceleyen popüler hukuk kitabıdır. Mistal, bugünkü eşitsizliklerin, kitlesel hapsin, silahlı şiddetin, göçmenlere dönük sertliğin ve oy kullanma engellerinin talihsiz hukuk kazaları olmadığını savunur. Ona göre bunlar, belirli çıkarları koruyan yasama tercihlerinin öngörülebilir sonuçlarıdır. Kitap, bu yaklaşımı 10 zararlı yasa ya da düzenleme üzerinden kurar ve bunları yanlışlar bildirgesi diye adlandırdığı çerçevede toplar. Yazar, hukuk dilinin teknik ve erişilmez görünmesine karşı yasaların kim tarafından istendiğini, kime yarar sağladığını ve bedelini kimin ödediğini sorar. Kürtaj finansmanından silah üreticilerinin sorumluluğuna, seçmen kaydından göç hukukuna kadar uzanan tartışmalar, hukukun tarafsız olduğu varsayımını sınar. Amaç yalnızca kusurları teşhis etmek değildir. Mistal, bazı düzenlemelerde küçük düzeltmeler yerine açıkça yürürlükten kaldırmanın daha dürüst ve etkili çözüm olabileceğini ileri sürer. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, hukuku kaçınılmaz bir düzen değil, siyasi tercihlerin sonucu olarak görmek, Bad Law kitabının temel önermesi, hukukun kendiliğinden oluşmadığıdır.
Mistal, yasaların belirli dönemlerde belirli insanların yaptığı seçimler olduğunu vurgular. Bu nedenle bir düzenleme uzun süre yürürlükte kaldığında, onun doğal, zorunlu ya da tarafsız olduğu düşüncesine karşı çıkar. Yazarın bakışında asıl soru, bir yasanın metninin soyut olarak makul görünüp görünmediği değildir. Yasanın ortaya çıkış koşulları, onu destekleyen güçler, yarattığı teşvikler ve sonuçlardan zarar gören kesimler birlikte değerlendirilmelidir. Bu yaklaşım, hukuki tartışmayı yalnızca mahkeme kararları ve uzman diliyle sınırlamaz. Vergi veren, oy kullanan, sağlık hizmeti arayan ya da polisle karşılaşan herkesin hayatında hukukun somut etkileri olduğunu gösterir. Mistal, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde tarih boyunca siyahların, kadınların ve yoksulların yasa yapımına eşit biçimde katılamadığına dikkat çeker. Bu tarih, güncel kuralların neden bazı gruplar üzerinde sistematik olarak daha ağır sonuçlar doğurduğunu anlamak için önemlidir. Kitap, kötü sonuçların bazen uygulama hatası değil, tasarımın beklenen ürünü olabileceğini söyler. Böylece okuru, bir soruna daha sert uygulama ya da küçük istisna eklemek yerine, kuralın varlık nedenini yeniden sorgulamaya çağırır. İkinci olarak, silah üreticilerine tanınan koruma ile kamusal güvenlik arasındaki gerilim, kitabın öne çıkan incelemelerinden biri.
Silah üreticilerine yönelik davaları, büyük ölçüde sınırlayan, hukuka uygun silah ticareti koruma yasası üzerinedir. Mistal, bu düzenlemenin silahlı şiddetin sonuçlarıyla üreticiler arasındaki hukuki bağı olağan tüketici ürünleri piyasalarından farklı biçimde daralttığını savunur. Genel olarak şirketler, ürünlerinin tasarımı, pazarlanması veya güvenlik uygulamaları nedeniyle hukuk davalarıyla karşılaşabilir. Bu davalar sadece tazminat yolu değildir. Şirket davranışlarını değiştirebilen bir denetim ve caydırıcılık aracıdır.
Yazar, silah sektörüne tanınan özel korumanın bu mekanizmayı zayıflattığını ileri sürer. Tartışmasını okul saldırıları ve yüksek profilli silahlı şiddet vakalarının yarattığı toplumsal maliyet bağlamına yerleştirir. Buradaki argüman, her suçun sorumluluğunu otomatik olarak üreticiye yüklemek değildir. Daha dar ama önemli soru şudur, tehlikeli bir ürünün üreticisi ve pazarlayıcısı neden diğer sektörlerden daha az hesap verir durumda olmalıdır? Mistal'ın önerdiği yön, bu özel korumayı kaldırarak haksız fiil hukukunun normal denetim kapasitesini yeniden işler hale getirmektir. Bu bölüm, silah tartışmasını sadece bireysel haklar ve cezalar ekseninden çıkarır, kurumsal sorumluluk, piyasa teşvikleri ve mağdurların hukuk önünde başvuru imkanı üzerinden ele alır. Üçüncü olarak, hayd değişikliği, kürtaj erişimi ve ekonomik eşitsizliğin kesişimi, Mistal. Hayd değişikliğini kürtaj hakkının biçimsel olarak tanınması ile bu haktan fiilen yararlanabilme arasındaki farkın önemli bir örneği olarak ele alır. Bu düzenleme, istisnalar dışında federal fonların kürtaj hizmetlerinde kullanılmasını sınırlar.
Sonuç olarak özel sigortası ya da yeterli maddi imkanı olmayan kişiler, yasal bir sağlık hizmetine erişirken daha yüksek bir engelle karşılaşır.
Yazarın eleştirisi, kamu kaynaklarının hiçbir zaman değer yargısı taşımadığı fikrine yöneliktir. devlet bir sağlık hizmetini fonlamadığında da bir karar vermekte, mali yükü özellikle düşük gelirli kişilerin üzerine bırakmaktadır.
Misal, bu meselenin cinsiyet eşitliği, sınıf ve ırksal eşitsizliklerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini savunur.
Çünkü gebeliği sürdürme ya da sonlandırma konusunda teorik seçim hakkı, seyahat, izin.
Çocuk bakımı ve sağlık masrafı gibi koşullar nedeniyle herkes için aynı anlama gelmez.
Kitap burada hukuki bir yasağın yalnızca ceza maddesi şeklinde ortaya çıkmadığını gösterir. Finansman kuralı da erişimi belirleyen güçlü bir hukuk aracıdır.
Mistal'ın yaklaşımı, hayd değişikliğinin kaldırılması ve kürtaj erişiminin açık yasal güvencelerle korunması yönündedir. Bu bölümün ayırt edici tarafı, üreme hakları tartışmasını soyut ahlaki kamplaşmadan çıkarıp, kamu bütçesi aracılığıyla kimin gerçek seçeneklere sahip olduğu sorusuna bağlamasıdır.
Dördüncü olarak, seçmen kaydı kuralları ve göç cezalarında dışlama mekanizmaları, bad law, TOİ kullanma ve göç meselelerini birbirinden kopuk alanlar olarak değil, siyasi topluluğa kimin tam üye sayıldığıyla ilgili hukuk düzenlemeleri olarak inceler.
Misal, seçmen kaydı kurallarının demokratik katılımı kolaylaştırmak yerine zorlaştırabildiğini belirtir.
Kayıt yükünün bireye bırakılması, farklı eyalet uygulamaları ve idari engeller, özellikle taşınma,
çalışma koşulları ya da belge eksikliği nedeniyle süreçte zorlanan seçmenleri orantısız biçimde etkileyebilir.
Yazarın tercih ettiği alternatif, uygun kişilerin devlet kurumlarıyla temasları sırasında otomatik olarak kaydedilmesidir.
Göç bölümünde ise izinsiz yeniden giriş suçunu düzenleyen federal hükmün tarihsel kökenini ve cezalandırıcı mantığını hedef alır.
Kitap, bu tür düzenlemelerin göçü yalnızca sınır yönetimi meselesi değil, ceza hukuku yoluyla şekillenen bir dışlama meselesi haline getirdiğini savunur.
Mistah!
1920 yıllardaki göç politikalarının ırksal hiyerarşilerle ilişkisine dikkat çeker ve güncel uygulamaların bu geçmişten bağımsız okunamayacağını öne sürer.
Her iki başlıkta da ortak mekanizma şudur, idari görünen kurallar siyasi güce erişimi belirler.
Birinde sandığa ulaşmak zorlaşır, diğerinde ülkede kalmak ve hukuki statü elde etmek ağır cezalarla koşullanır.
Bu nedenle yazar, seçmen kaydının yaygınlaştırılmasını ve izinsiz yeniden giriş suçunun yürürlükten kaldırılmasını reformun merkezine koyar.
Son olarak, dini özgürlük istisnalarının kapsamı ve daha temsili yasama ihtiyacı.
Misal, dini özgürlük restorasyon yasasını dini inancı koruma amacıyla kabul edilmiş olsa da, başkalarının haklarını sınırlayabilen geniş istisnalara zemin hazırlayan bir düzenleme olarak değerlendirir.
Kitaptaki mesele, dini özgürlüğün değersiz olduğu iddiası değildir. Tartışma, bir kişinin ya da kurumun inanç gerekçesiyle genel kurallardan muaf tutulmasının,
hizmete erişim, ayrımcılık yasağı ve devletin dinsel tarafsızlığı üzerinde ne gibi sonuçlar doğurduğudur.
Misal, bu tür muafiyetlerin güçlü kurumlar tarafından kullanıldığında eşit yurttaşlık ilkesini aşındırabileceğini savunur.
Bu yüzden çözüm olarak yasanın kaldırılmasını ve din ile devlet arasındaki anayasal dengenin daha dar, eşitlikçi ilkelerle kurulmasını önerir.
Kitabın son bölümündeki daha yapısal öneriler, tek tek yasaları hedef almanın ötesine geçer.
Temsilciler Meclisi'ndeki sandalye sayısının uzun süredir sınırlı tutulmasının temsil kalitesini etkilediğini, seçim çevresi manipülasyonunun ise seçmenlerin iradesini zayıflattığını belirtir.
Daha büyük bir meclis, daha adil seçim çevreleri ve yüksek katılım, yasama kararlarının maliyet hesabını değiştirebilir.
Bu bağlantı önemlidir çünkü kötü yasaları kaldırmak için yalnızca iyi argümanlar yetmez, bu argümanları siyasi güce çevirecek temsil kurumları da gerekir.
Misal, böylece hukuki eleştiriyi kurumsal demokrasi sorunuyla birleştirir.
Sonuç olarak, bad law, Amerikan hukukunun teknik ayrıntılarına ilgi duyanlar kadar.
Bu ayrıntıların gündelik hayatta neden eşitsiz sonuçlar yarattığını anlamak isteyen okurlar için de uygundur. Hukuk öğrencileri, gazeteciler, kamu politikasıyla ilgilenenler ve silah şiddeti, kürtaj erişimi,
toy hakkı ya da göç konularında tartışmaları daha somut bir hukuki çerçeveye oturtmak isteyenler kitaptan yararlanabilir.
Okur, her başlıkta Mistal'ın normatif sonuçlarına katılmak zorunda değildir.
Buna rağmen kitap, yasa metinlerini tarihinden, ekonomik etkilerinden ve güç ilişkilerinden ayrı değerlendirmemenin güçlü bir örneğini sunar.
Pratik yararı,
tartışmayı belirsiz reform çağrılarından çıkarıp hangi düzenlemelerin kaldırılması
ya da yeniden yazılması gerektiğine dair açık hedefler vermesidir. Entelektüel yararı ise hukukun tarafsızlığı fikrini sınamasıdır. Benzer hukuk eleştirisi kitapları çoğu zaman yüksek mahkeme kararlarına, anayasal yoruma veya genel siyasi kutuplaşmaya yoğunlaşır. Mistal'ın kitabı ise 10 somut yasa üzerinden zarar mekanizmalarını ve bu mekanizmaların ardındaki siyasi tercihleri görünür kılmaya çalışır.
Sırt, polemikçi ve mizah içeren üslubu bazı okurlar için ikna gücünü azaltabilir. Ancak aynı üslup, uzman olmayanların karmaşık düzenlemelere erişimini de kolaylaştırır. Kitabın ayırt edici tarafı,
hukuki kusurları yalnızca düzeltilecek aksaklıklar olarak değil, bazen bütünüyle terk edilmesi gereken bilinçli tasarımlar olarak ele almasıdır.
Destek olmak isterseniz Elie Mistal kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.